Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim herkese. Bugün 28 Ekim 2020 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle yine hafta içi her gün karşınızda olduğumuz gibi karşınızdayız. Covid-19 vakaları dünya çapında 1.166 milyon ölü var, can kaybı var. 43.9 yaklaşık 44 milyon vaka var dünya çapında. Giderek kapanma ve kısıtlamalara, sıkı kısıtlamalara gidiyor dünya. Özellikle de salgında ikinci dalgayı yaşadığı tespitleri öne çıkan Avrupa ülkeleri, Fransa bir aylık kapatma. Almanya'da Merkel bugün eyalet başkanlarıyla görüşüyor ve yeni kısıtlamalar gündeme gelecek, öyle gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri 3 Kasım'da başkanlık seçimine gidecek. 8.8 milyona yakın vaka var Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Beyaz Saray bu iş bitti raporu hazırladı, tepki çekti Amerika'da. Hindistan, Brezilya, onlar da 8 milyona yakın Hindistan, 5,5 milyona yakın Brezilya'da vaka sayıları var. Bu koşullarda protesto gösterileri de var. Birazdan aktaracağım size. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim öncesinde yeniden siyahlar meselesi gündeme geldi. Philadelphia'da 27 yaşındaki bir akıl sağlığı problemli olduğu söylenen bir genç polis kurşunlarıyla 14 kurşuna öldürüldü. Bir isyan dalgası ortaya çıktı. Damat Kushner'in bu konudaki söylemleri tepki çekti Amerika'da tam da seçimler öncesi. Doğu Akdeniz'den notlarım var. Dağlık Karabağ'da ateşkes tutmadı. En son Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimi, Pompeo'nun girişimi de işe yaramamıştı. Trump hayal kırıklığını dile getirdi. Ermeni tarafı yeni bir saldırı dalgasına hazırlandığını açıkça dile getiriyor. Sahadan Azerbaycan'ın sivil yerleşimlerinin vurulduğu haberleri var efendim. Diplomasi de devam ediyor burada. Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Özellikle Orta Doğu'dan teröristlerin Güney Kafkasya'ya taşınmasına vurgu vardı Kremlin'in açıklamasında. İran diplomasi girişimini Bakü'ye taşıyor. Oradan Moskova, Erivan, Moskova ve Ankara'ya da İran'ın özel temsilcisi önerilerini getirecek. Türkiye ve Fransa arasındaki kriz sadece Fransa'da değil, Avrupa demek lazım. Çünkü bütün Avrupa ülkeleri ifade özgürlüğü meselesinde Fransız liderliğine destek verdiler. Taşınmış durumda, söylemler sert. Dün dünya çapında sarsıcı karikatürleriyle tanınan, sadece Müslümanlık ya da İslam'la ilgili değil, Hristiyanlıkla, Yahudilikle çok sınır tanımayan, hiçbir iktidara hiçbir zaman sırtını dayamamasıyla tanınan ve çok eleştirilen, pek çok insan tarafından da sevilmeyen Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili karikatürü düştü gündeme ve bu da Türkiye'den çok sert tepkiler çekti. Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere yargıya taşıyorlar Türk Ceza Kanunu'na uygun bir biçimde. Fransa'ya yönelik boykot çağrıları da devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı'nın mesajları ve Avrupa'ya yaşanan bu gerilim, boykot meselesi dahil olmak üzere bütün bunların Ankara'da diplomatik çevrelerdeki yankılarına bakacağız. Ankara'dan algılanma biçimini de anlamaya çalışacağız. Zeynep Gürcanlı'ya bağlanacağız. Sözcü gazetesi yazarı ve temsilcisine ve Türkiye'nin tutumunu, bundan sonraki adımlarını özellikle boykotla ilgili anlamaya çalışacağız. Başlamadan önce yine her zaman olduğu gibi frekanslarımı tekrar etmek istiyorum sizlere. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Ve YouTube kanalı da linkini Twitter hesabımdan paylaşıyorum. Like ederseniz, her gün söylüyorum ama like ederseniz de seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Covid-19 vakaları dedik. Dünya çapında 44 milyona yakın vaka var. 1 milyon 166 binden fazla can kaybı var. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Brezilya başı çekiyor. dünyanın ilk tescilli Covid-19 aşısı Sputnik V Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderildi değerlendirme için. Başka aşı girişimleri de var elbette. Rusya'nın da aşısı gitti. Başvuruda bulundular. Umarız buradan da hayırlı, diğerlerinden de hayırlı bir sonuç gelir diyelim. Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı, en erken Nisan ayında aşılama tedariğinin, potansiyel aşı tedariğinin başlayabileceği müjdesini vermiş durumda. BM'nin New York'taki genel merkezinde Covid-19 vakaları arttı ve toplantılar iptal edilmek zorunda kaldı. Daimi temsilciliği Nijer'in 5 kişi pozitif çıkmış ve tüm fiziksel toplantıları belki de daha önce iptal etmeleri gerekiyordu, iptal etmişler. Amerika'da Beyaz Saray Covid'i sonlandırdık diyor. Bir rapor hazırladılar ve büyük tepki çekti. Kimsenin bunun doğru olduğunu düşünmediğine vurgu yapıyor muhalefet ve nasıl olabilir, başkan buna nasıl inanabilir deniliyor ama zaten üst düzey Beyaz Saray yetkilisi açıkça Amerikan medyasında biz bu Covid'le mücadele etmeyeceğiz, işte tedavilerine bakacağız, hani sınırlandırmaya çalışmayacağız gibi bir açıklama yapmıştı. Amerika'da durum bu. Kanada'da 10 bini aştı can kaybı sayısı, vaka sayısı 222 bini aşmış vaziyette. Meksika'da 900 bin vaka var. Meksika'da bu işi en baştan sosyal demokrat bir iktidarla yönetilmesine rağmen iyi yönetmedi. Daha doğrusu sürü bağışıklığına vurdu desek açıkçası yeridir. Fransa'da son 6 ayın en yüksek günlük vaka sayıları ard arda kaydediliyor efendim. 523 can kaybı geldi bir gün içerisinde. Ve 33.417 vaka sayısı geldi ki 50 binlerin üstüne çıkmıştı. Fransa Macron yönetimi perşembe gece yarısına itibaren bir aylık bir kapanmaya gidecek. Sınırlamalar sertleştirilecek, öyle anlaşılıyor. Bu aynı zamanda Macron yönetiminin yaklaşık 2 yıla yakındır süren sarı yelekler protesto dalgasını da savuşturmasının aslında Covid-19 bir aracı da haline geldi diyebiliriz. İşlevsel bir anlamıyla. Mali yük de önemli burada tabii. Kapandığınız zaman ekonominin büyük bir bölümü darbe yiyor. Eğer ekonominiz çok iyi değilse kapanamıyorsunuz zaten. İtalya'da aşırı sağcılar tedbirleri yeniden sıklaştıran tedbirleri polisle çatışarak ortaya koydular. Roma'da, başka kentlerde de hafta sonunda gösteriler vardı. Napoli'de gece sokağa çıkma yasağı devreye girdi. Orada da pazar günü açıkladığı Conte'nin, İtalyan başbakanının tedbirlerini polisle çatışarak protesto ettiler. Kimi yerlerde göz yaşartıcı gazlar, sular, tazikli sularla devreye girdiler. Almanya'da 14.964 vaka çıktı. Almanya bu işi en iyi idare eden ülke olarak görülüyordu ama işler çığırından çıkanıyor ve Merkel 16 eyaletin başkanlarıyla bugün telekonferans yoluyla bir toplantı düzenliyor. Taslak Reuters'ın eline geçmiş, pek çok unsuru var ama eyalet başkanları eğer onay verirse Noel'e kadar Almanya'da kısıtlamaların iyice sıkılaştırılacağı anlaşılabiliyor. Çünkü sağlık sisteminin kapasitesini tehdit eden bir durumla karşı karşıya olduklarını dile getiriyorlar. Merkel işte jimnastik yerleri, alanları, barlar, restoranlar sadece satış yapabilecek, okullar ve yuvaları açık bırakacak şekilde aslında pek toplumsal olarak bir araya gelinerek yapılan her yeri, iş yapılan, yaşanan her yeri kapatmayı söylüyor, düşünüyor. Bu taslağa bakılırsa diskotekler, sinemalar, tiyatrolar, operalar, her şey dahil restoranlardan sadece siparişle alınabilecek. Salı günü 11 bin, şimdi 14 binden fazla vaka çıktı. Toplamda yarım milyona neredeyse yaklaşıyor Almanya'daki vaka sayıları. Berlin'de sanatla ilgilenenler protesto gösterisi düzenlediler. Bize daha fazla finansman verin diye. Devletlere bakıyor tabii herkes bu koşullarda. İsviçre'de 8600, Çek Cumhuriyeti'nde, Çekya'da 15600 vaka sayıları var. Britanya'da aynı şekilde can kaybı da yükseliyor giderek. Toplam vaka 917 bine çıktı Britanya'da. Son 5 ayın en yüksek günlük ölü rakamında 367 ile elde ettiler. Yunanistan'da bir günde 1259 yeni vaka çıktı. 12 ölüm var. Batı Trakya'da bir sürü tanı var. 100'den fazla efendim. Rusya 16.200 son 24 saatte vaka sayısı. Bir gün içerisinde 346 can kaybı var. Rusya'da da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir Covid-19 hastasıyla temas nedeniyle kendini izole etmiş durumda, yapılan açıklamada yer aldı. Rusya lideri Vladimir Putin ise ikinci dalgayı konuşmak için henüz erken olduğunu söylüyor. Hükümetin durumu izlediğini ve çok sayıda soru işareti bulunduğunu, tabii hastalığın boyutları, semptom, gösterilen semptomlar vesaire her şey etkili burada. 127.6 milyon dolarlık da yeni bölgelere paralar ayrılacak COVID-19'la mücadele için kesenin ağzı yine açılıyor. İran'da Meclis Başkanı Galibaf COVID-19'la yakalandığı duyuruldu. Ofis arkadaşlarından enfekte olmuş. FIFA Başkanı Gianni Infantino yine aynı şekilde COVID-19'a yakalanmış. Tunus'taki futbol takımı 1. Futbol Ligi'nde CS Sheba Kulübü bunlar takım faaliyetlerinin askıya alınmasına tepki göstermişler ve biz de toplu göçte bulunuruz, İtalya'ya gideriz diye meydan okumuşlar. Böyle de enteresan haberler var. Asya'da Endonezya'da 400 bin vaka, Filipinler'de günlük vaka 2000'den fazla, Hindistan'da okulları kapatıyorlar. Çünkü artış dediğim gibi yüksek. Aynı şekilde Tayland'da da öyle. Böyle COVID-19 durumu. Türkiye'de 76 can kaybı, 2209 vaka sayısı. Türkiye'de de işler parlak gözükmüyor efendim. Sağlık çalışanları için de yeni genelge çıkarttılar biliyorsunuz. Salgın sürecinde hiçbir istifa kabul edilmeyecek. Yıllık izinler durdurulmuş vaziyette. Doktorlardan, sağlıkçılardan bu konularda tepkiler var. Ne olacak, ne bitecek kimse bilmiyor. İstanbul'da kademeli mesaiye geçirmesi gerektiği uyarısında bulunmuş Profesör Doktor Mehmet Ceylan, Hacettepe Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı, hep uyarılarını aktarıyoruz kendisinin. Parlak gözükmüyor yani Türkiye'deki durum. Biz de Türk hükümeti de izleyip ona göre karar vereceğiz diyordu efendim. Böyle durum. Trumpistan'a geçelim. Amerika Birleşik Devletleri 3 Kasım için artık son bir hafta nefesler tutulduğu. Bir de bu koşullarda Philadelphia'da yeni bir isyan hali ortaya çıktı. 27 yaşında bir siyah genç Walter Wallace Jr. Yanında da ebeveynleri var. Elinde bıçak varmış. İki polis memuru bir ihbar üzerine gitmişler ve 14 kurşuna, 14 el ateş açıp öldürmüşler. Babası isyan ediyor. Neden elektroşok tabancası kullanılmadı? Oğlumun sağlık sorunları vardı diyor. Epey daha sonra tabii ortalık birbirine girdi. Barışçı protestolar pazartesi akşamı, bu aslında pazartesi oluyor, başlıyor. Polisle çatışmalara dönüşüyor. Kimi yerlerde polis eylemcileri değil, eylemcileri polisin kovaladığı, eylemcilerin polisi kovaladığı manzaralar oluşmuş. Soruşturma başlattı. Siyah kadın polis şefi bu arada eyalette, Philadelphia Emniyet Müdürü Daniela Outlaw. Hemen olayın üzerine gideceğiz dedi bu arada. Ama Trump'ın damadı ve baş danışmanı Jared Kushner Fox TV'de programa çıktı ve siyahları sorumlu tuttu. Bir Trump yönetimi elinden geleni yapıyor ama siyahların da başarılı olmak istemeleri gerekiyor gibi. Tuhaf bir politik çizgi ortaya koydu. NBA'yi, siyahların yaşamları önemlidir protestocularını eleştirdi. Sert bir dille kendisi, tabii kendisine de demokratlardan protestolar aktı. Siyahlara yönelik ayrımcılık ve adaletsizliğin altını çizen efendim. Amerika'da anketlerde Joe Biden'ın gerisinde gözüküyor Trump. O da sahada mitinglerle son dakikada işi değiştirmeye çalışacak, zorlayacak gibi gözüküyor. Doğu Akdeniz'le ilgili Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın telefonla Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis'le görüştüğünü not etmek istiyorum. Britanya ve Kıbrıs arasındaki sağlam bağlara dikkat çekti. O kadar sağlam bağlar var ki Kıbrıs topraklarında Britanya'nın kendi özel toprakları, üssü var biliyorsunuz. Gerilimin azaltılması konusunda yardım önerisi yapmış kendisi ve üstelik de işte Doğu Akdeniz ve Libya'yı da ele aldıklarını söylemiş. Anastasiadis de özellikle Maraş'ın yasa dışı biçimde açıldığını söyleyerek başvuruda bulunmuş devreye girmesi için efendim. Doğu Akdeniz'le ilgili İsrail medyasında bu arada Lübnan'la deniz sınırları anlaşmazlığına dair müzakerelerin ikinci turunun bugün başladığı yolunda haberler var. Kara sınırını konuşamıyorlar ama deniz sınırı Doğu Akdeniz'de yavaş yavaş böyle şekilleniyor periferiyle birlikte. Evet, Dağlık Karabağ'a bakalım. Üçüncü ateşkes girişimi Mike Pompeo 26 Ekim'de başlayacaktı 2 gün önce ama işe yaramadı, yine tutmadı. Bundan önce 10 Ekim'de başlayan, 18 Ekim'de tazelenen, Moskova'nın devreye girdiği ateşkesler vardı, işe yaramamıştı. Son Amerikan yönetiminin çabası da işe yaramadı. Azerbaycan Ermenistan'ın çeşitli yönlerden saldırdığını söylüyor. Ermenistan kendilerine saldırıldığını söylüyor ama öte yandan da bu konuda Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlendiği, 69 sivilin hayatını yitirdiği, 322 kişinin yoğun bombardıman sonucunda yaralandığı haberleri gelmiş durumda. Parlak değil, bu kimse durduramıyor. Böyle bir karanlık bir manzara var Dağlık Karabağ'da. Diplomatik görüşmeler devam ediyor. Pompeo Aliyev'le görüştü, Paşinyan'la görüşmüştü bu ateşkesi sağlamak için. Türk Dışişleri Bakanı'nın Sergey Lavrov'la görüşmesi vardı. Trump'ın hayal kırıklığına uğradım açıklaması geldi. Ve Ermenistan lideri Başbakanı Nikol Paşinyan Karabağ'da misilleme hazırlığı yaptıklarını açıkça söyledi. Azerbaycan'ın Karabağ'ı ele geçirme planları başarısızlığa mahkum dedi. Ulusa sesleniş konuşmasında her bir milimetre toprak için savaşacağız dedi. Yıkıcı etkisi olacak dedi. Artık Dağlık Karabağ meselesine dünyada bakışın değiştiğini, çünkü Orta Doğu'dan cihatçıların oraya yollandığını söyledi kendisi. Böyle bir iddiası var ama sahada askeri olarak baktığımızda Azerbaycan ordusunun Ermeniler karşısında adım adım ilerlediğini de görüyoruz efendim. Bu arada Paşinyan'ın eşi Ana Hakopyan, o da cepheye gidiyormuş. 13 kadınla birlikte vatanımızı ve haysiyetimizi düşmana teslim etmemeliyiz diye açıklama yaptı. 20 yaşındaki oğlu Aşot da Paşinyan'ın gönüllü olmuş bu arada. Bu koşullarda bir de İran'ın Cumhurbaşkanlığı'nın Dağlık Karabağ özel temsilcisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı devrede Bakü'ye gitti bugün. İran'ın diplomatik girişimi var, bir barış planı önerisi var, onu sunacak. Erivan'a geçecek, Moskova'ya geçecek ve Ankara'ya da gelecek, öyle anlaşılıyor İranlıların açıklamasından. Diplomasi cephesinde bir de İran'ın hamlesi var bu şekilde. Dünyada da tartışmalar devam ediyor. Elon Musk üzerinden Tesla'nın sahibi ünlü girişimci bu işin içine çekildi. Çünkü gelecek ay TürkSat 5A uydusu fırlatılacak Türkiye'nin Cape Canaveral hava üssünden. İşte Ermeniler, Amerika'daki Ermeniler organize olmuşlar ve SpaceX'e başvurup mektup bombardımanına tutup bu fırlatmanın bitirilmesi, sona erdirilmesini talep etmişler. Çok da başarılı olacaklar gibi gözükmüyor. McDonald's şirketi ise Bakü'de Azerbaycan ayağı Azerbaycanlılara destek veren bir açıklama yapmış. Böyle uluslararası firmaların da devreye girdiği bir ayağında bir savaş hali var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştüğünü tekrardan anımsatalım. Yabancı militanların bu çatışmanın içine çekilmemesi ikazı Moskova'dan arka arkaya tekrarlandı. Çavuşoğlu'na Lavrov dile getirdi. Hatta Suriye ile ilgili temaslar da var tabii bu çerçevede. Kremlin yönetimine Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki olası arabuluculuğu soruldu ve Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bunun taraflara kalmış bir şey olduğunu dile getirdi. Yani Ermenistan kabul etmediği takdirde böyle bir şeyin olamayacağı anlamına geliyor aslında. Bizim vereceğimiz bir karar yok burada dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesi önemli tabii ki. Burada Kremlin'in yaptığı açıklamada Rus tarafının devam eden silahlı eylemler ve Orta Doğu'dan teröristlerin, bu ifade kullanılmış, teröristlerin bu çatışmalara artan katılımlarıyla ilgili derin endişesini Putin'in dile getirdiği yer alıyor açıklamada. Aynı zamanda da işte istihbarat meselesinin, iki ülkenin istihbarat kurumları arasında koordinasyonun devam ettiği vesaire de var. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden de önemli, dikkat çekici bir çağrı vardı. Başkan Yardımcısı Alexander Grinkevich, Türkiye'ye İdlib gerilimini azaltma, bölgesindeki terör gruplarını yok etme ve militanların cezaevlerinde tuttuğu sivilleri özgürlüklerine kavuşturmak için her türlü tedbiri alma çağrısında bulundu efendim. Pek çok gazeteci, doktor, öğretmen, din adamı olmak üzere 2116 kişi Heyet Tahrir Şam, yani El-Kaide, Türk yasalarına göre de terör örgütü olarak anılan El-Kaide'nin esiri durumunda onların bırakılması gerektiğini Rusya'nın tarafları uzlaştırma merkezi dile getirmiş durumda efendim. Evet, Avrupa ile krize gelelim. Birazdan Zeynep Gürcanlı'ya Ankara'daki algıları, diplomatik çevrelerdeki bu işin nasıl konuşulduğunu ve kendi değerlendirmelerini soracağız. Ama tabii Türkiye'nin Fransa'yla ve Avrupa Kanadı'yla ilişkileri gerilmiş durumda. Samuel Petty isimli bir öğretmen 16 Ekim'de kafası kesilerek öldürülmüştü. 18 yaşındaki öğrencisi tarafından sınıfta ifade özgürlüğü, inanma özgürlüğü ve inanmama özgürlüğünü tartışmaya açtığı için Müslüman öğrencilere hassasiyetleri olanların bakmamayı tercih edebileceklerini belirterek başlattığı bu tartışma canını yitirmesiyle sonuçlanmıştı. Fransa şoke oldu. Tartışmalar zaten Emmanuel Macron'un bir Fransa'da radikal İslam'ı törpüleme hamlesi vardı Ekim başından itibaren ve bu cinayetten sonra iş Fransa hükümetinin Charlie Hebdo dergisi davası devam ediyor bu arada. Orada da 12 insan can vermişti. Otomatik silahlarla insanları taramışlardı bundan 5 sene önce. O dava devam ederken bu gelişmelerin meydana gelmesi Fransız kamuoyunu haddinden fazla hassas hale getirildi. Radikal İslamcılara ard arda operasyonlar düzenlendi. Almanya'da da bir takım camilerde yolsuzluk olayları söz konusu ve entegrasyonu önleyen bir takım girişimlerden de şikayet ettiğini biliyoruz. Almanya'nın çeşitli raporlar ortaya konuluyor. Orada da bir camiye yapılan biraz da vakitsiz namaz sırasında yapılmış baskın. Bütün bunlar birleşti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine çok sert ifadelerine sebebiyet vermiş idi. Size aktarmaya gayret ettim ben. Bu gerginlik devam ediyor. Boykot çağrısını dün aktardım yine. Yabancıların Fransız mallarını boykot çağrısına Paris'ten farklı bir daha temkinli bir yaklaşım var. Özellikle de Fransa'nın iç işlerini ilgilendiren bir mesele. Çünkü Müslümanlar Fransız vatandaşları o vatandaşlığın hak ve sorumluluklarını taşıdıkları için Fransa Türkiye'nin Fransa'nın iç işine karışmaya hakkı yok tepkisini göstermiş durumda. Boykot, biz Türkiye'ye boykot uygulamıyoruz, Türkiye böyle bir şey yapabilir ama bizim öyle bir şeyimiz yok diyor. Fransız yetkililer, İçişleri Bakanı yaptı açıklamayı, Gérald Darmin konuştu, yaptı açıklamayı. Fransa içerisinde tabii radikal İslam'da önemli bir problem. Sadece Türkler yok Fransa'da. Kuzey Afrika'dan çok sayıda Müslüman nüfus yaşıyor. Bugün burada Emmanuel Macron Müslüman toplumun temsilcileriyle buluştu. Cuma hutbesinde Cumhuriyet'e ve Fransa'ya bağlılık şiirler eşliğinde duyurulacak anladığımız kadarıyla bunu dile getirdiler. Bir yandan da Türkiye ile ilgili sıkıntıları var tabii ki. Fransa Ticaret Bakanı bizim Türkiye'yi boykot çağrımız yok demişti ama Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye karşı harekete geçme çağrısı yaptılar. Bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısı gündeme gelecek diyorlar. O da 10-11 Aralık'ta AB zirvesi var efendim. Ankara'dan da tepkiler eksik değil tabii ki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 4 parti ortak tepki gösterdi Fransa'ya. Bildiri yayınlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı da Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resmi soruşturma başlattı. Bunun sebebi tabii bu ağız dalaşında Charlie Hebdo bir de kimseden talimat almayan, arkasını hiçbir iktidara dayamayan, bütün dünyaya meydan okuyan çok da acıtıcı bir dergi. Herkesin hoşlanmadığı çok açık dünyada, özellikle Papa ile ilgili, pek çok olayla ilgili, İtalya'daki depremle ilgili vakti zamanında çok sivri çizimleri var. Böyle çok söz geçirilemeyen anarşist bir dergi. Dolayısıyla da hani sen benim istediğim tarzda çizim yapacaksın, benim beğenmediğim şeyleri çizemezsin, bunu Macron söylese yine dinlemezler. Öyle bir dergiyle karşı karşıyayız, beğenelim beğenmeyelim. Dolayısıyla böyle bir sıkıntılı bir durum var, söz geçirilemiyor. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili hayli eleştirel, hayli sivri diyelim, Türkiye'de çok da sert tepkilere sebebiyet veren bir karikatür yayınladılar. Üzerlerine gidildiği zaman da durmuyorlar, yanıt veriyorlar. Aman hani provokasyon olmasın falan da diye bir bakış açıları yok. Mesela Angela Merkel, Almanya lideri, hiç konuşmuyor, ses çıkartmıyor. Ama Charlie Hebdo'yu dizginlemek mümkün olmuyor efendim. Şimdi tabii dün ard arda tepkiler geldi son kapağıyla ilgili olarak. Kültür Bakanlığı bürokratı Serdar Çam, ben şimdi size aktaramıyorum, RTÜK ceza verebilir çünkü bayağı küfürlü bir Fransızca tweet attı. Berat Albayrak Hazine Maliye Bakanı tepki gösterdi. Tabii onlar daha devlet düzeyinde bir devleti temsil edenlerin kullandığı tarzda İslam'a duyulan nefretin bunlar ifade özgürlüğü kisvesi altında ahlaksızca yapılmış işlerdir, şiddetle kınıyorum şeklinde devlet adamlarına uygun öyle küfür müfür etmediler. O sadece turizm Kültür Turizm Bakan Yardımcısı'nın ifadeleri öyle. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarihin çöplüğünde yok olacaklar diye bir öngörü de bulundu. Charlie Hebdo dergisi için İbrahim Kalın Cumhurbaşkanımızla ilgili yayını kınıyoruz dedi derginin. Kendi ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Nefret ve husumet tohumları ekiyorlar ifadelerini kullandı. Fahrettin Altun bu krizin Cumhurbaşkanı, yani sadece İslam dünyası değil ama Cumhurbaşkanı'nı İslam dünyasıyla özdeşleştirecek bir şekilde bir sunum gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Edepsizlikleriyle liderimizi hedef alıyorlar dedi Altun. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da TBMM'de grup toplantısında açıklama yaptı. Pek çok başlık var aslında, sadece Fransa ile yaşanan kriz değil. Kendisi hakkındaki karikatüre bakmadığını söyledi. Bu tür ahlaksız yayınlara itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için bakmadım dedi. Tabii Türkiye'de muhalefet bir yandan da bu karikatür krizindeki yüksek perdeden çıkışların aslında Türkiye'deki ekonomik krizin konuşulmamasını sağlamaya yönelik olduğu eleştirisini getiriyorlar. Cumhurbaşkanı pek çok konuda konuştu dediğim gibi. Bu konuda da konuştu. Türkiye'de kimsenin eve ekmek götüremez durumda olmadığını savundu Cumhurbaşkanı. Boykot çağrısı yapmıştı. Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu eşinin kullandığı Fransız marka çantaya atıf yapmıştı. Ona çıkıştı. Sen de yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de tabii Airbus en önemli ortağı Fransa, Airbus şirketinin merkezi falan, yani Avrupa'da sadece İngiltere ve diğerleri değil, Avrupa Birliği'nin ortak ürünü ama Fransızların öne çıktığı bir ürün. Ondan bahsetmişti Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, hani boykot var ama böyle bir stratejik üründe boykot olmaz ifadelerini kullanmış vaziyette. Başka söylemleri de var Suriye ile ilgili. Hatay'da yangınlar vardı, İskenderun'da böyle bir paraşüt, para motor diyorlar, onunla gelip eylem yaptığı söyleniyor. İskenderun'da geçmiş olsun dilemek lazım hakikaten. Nasıl geldiler, nasıl uçtular öyle, onu da anlamadık ama Cumhurbaşkanı yangın ve terör saldırısı ile ilgili konuştu. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Suriye üzerinden hesaplar var dedi. İslam Müslüman düşmanlığı yapılıyor dedi. Türkiye'de cami, kilise, sinagog yan yana hizmet vermiştir dedi. Tabii en son Ayasofya Katedrali, işte çok ünlü, dünyaca ünlü fresk ve mozaikleriyle dolu olan müze, eskiden müzeydi. Onlar falan böyle camiye çevrildiği için bu düş dünyada biraz farklı algılanıyor. Bir de güzel freskler ve mozaikler kapatılmış tabii camiye çevrilince, Kora Museum. Şimdi başka, Haçlı seferleri diyor Cumhurbaşkanı. Evet, Haçlı seferlerini yeniden başlatmak istediklerini söylemiş. Angela Merkel'e, şimdi Merkel Erdoğan'a hiç yanıt vermedi Merkel. Adeta duymuyor gibi Almanya lideri. Cumhurbaşkanı camiye polisin girmesi, ki yolsuzlukla suçlanıyorlar. Zekat toplayıp bir takım işler yaptığı Almanya'da devlet raporlarına yansımıştı. Türkiye ile de bağlantılandıran iddialar da dile getiriliyor ama tabii aslını ben bilemiyorum. Cumhurbaşkanı şöyle demiş, Şansölye Merkel bana izah edemez, görüşmek konuşmak yol değil demiş. Soydaşlarımıza gerekli değeri vermiyorsanız kusura bakmayın demiş. Bakalım Merkel bir şey söyleyecek mi? Vladimir Putin'e de sözleri var Cumhurbaşkanı'nın. 30 yıl geçti, Azerbaycan-Ermenistan savaşı bitmedi diyor. Biz samimiyiz diyor, hani görüşsün heyetler, bizi arabulucu olarak kabul edin demeye çalışıyor aslında. Güzel bir görüşme olmuş Putin'le Erdoğan arasında. Tabii Rus tarafının açıklamasında Orta Doğu'dan taşınan teröristler ifadesiyle militan gruplar vardı, onu tekrar hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor ki, siz Suriye'den Azerbaycan'a yabancı güç gönderiyorsunuz diyorlar. Ben de Sayın Başkan'a 2000 civarında PKK-YPG'lilerin Ermenistan $600 maaşla orada savaşıyorlar dedim diyor Cumhurbaşkanı. Benim haberim yok demiş Putin. Bunun üzerinde durmamız lazım demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gereği yapılır, Paşinyan'a söylesin demiş Cumhurbaşkanı. Teröristten Müslüman olmaz ifadesini, Müslümandan da terörist olmaz demiş. IŞİD'liler Müslüman değil o zaman herhalde, onu kastetmiyor. El-Kaide de herhalde Müslüman olarak saymıyor, öyle anlıyorum Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden efendim. Böyle kapsamlı. Şimdi tabii son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na soruldu. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi, çünkü Fransızlar Ankara'daki büyükelçilerini çektiler, geri çekilecek mi diye. Çavuşoğlu, büyükelçimizin çağırılmasına gerek yok, zaten telefonla sürekli istişare halindeyiz, şu anda geri çağıracak bir durum yok yanıtını vermiş. Cumhurbaşkanı'nın boykotu tabii Airbus'a stratejik ürün demişti. Bu boykot nereye varacak? Bir de devlet boykotu bu. Hani sivil toplum örgütlenir. Hoşlanılmadığı bir meselede boykot çağrısı yapan firmaları. Mesela Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Araplar Türkiye'ye boykot uyguluyorlar. Bu konuyla ilgili pek bir girişim yok aslına bakarsanız. Fransa'nın Türkiye'ye uyguladığı boykot da yok. Türkiye uyguluyor boykotu. Ha bu arada Müslüman ülkelerden de tepkiler var. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Fransa ve Avrupa'yı eleştirmiş. Aslında çok zekice bir yerden Ruhani yola çıkarak eleştirmiş. Fransa'nın Müslüman ülkelerin sürekli iç işlerine karışan Suriye bombardımanlarından tutalım da pek çok tabii ki kirli çamaşır var Fransa'nın oradan yakalamış. Siz Müslümanların iç işlerine bu kadar karışmaktan vazgeçin demiş. Enteresan tabii bir durum yani böyle Fransızlarda bu bizim egemenliğimiz, kendi vatandaşlarımız. Siz nasıl bizim egemenliğimize vatandaşlarımızın hak ve sorumlulukları mesela adam öldürmeme, kafa kesmeme karışabilirsiniz şeklinde bir söylem geliştiriyor. Tıpkı şey gibi hani Türkiye'nin Ayasofya'ya katedralini camiye çevirirken bizim egemenliğimiz katedral olabilir. İstersek cami yaparız, kimse karışamaz demesi gibi bir durum var burada. Böyle Sünni Şii kardeşliğine vurgu yapmış Hasan Ruhani. Evet tabii yani Suriye'de, Irak'ta hep Sünni ve Şii kardeşliğini hepimiz çok yakından zaten görmüştük. Aynı kıbleye yönelen Müslümanlar olarak yan yanayız diye bir ifade de kullanmış. Dikkat çekici. Çeçenistan müftüsü İslam'a karşı kaybetmeye mahkum bir yürüyüş demiş. Suç işlemeye kışkırtıyorlar demiş. Enteresan. İşlemesinler. Provokatörlere gelmemek lazım yani. Sonuçta kimse zorla suç işlemez. Yani kimseye zorla suç işletmez. İşletemez. Herhalde böyle bir şey söz konusu. Onu kastetmiyordur. Ama bakıyorum Ramzan Kadirov da suç işlemek zorunda bırakıyorlar demiş. Enteresan. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kafa kesme olayından sonra Macron'u telefonla arayıp başsağlığı dileyen lider olduğunu da anımsatmak istiyorum burada efendim. Evet, bir şimdi ara vereceğiz. Nefes alalım. Abba'dan Mamma Mia'yı dinleyelim. Az sonra Zeynep Gürcanlı'ya Ankara'ya bağlanacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Zeynep Gürcanlı var. Hoş geldin Zeynep yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Gerçekten çok gerilimli günlerden geçiyoruz. Aslında hiç bitti mi bir yaz? Eskiden yaz aylarında biraz daha sanki dinginleşirdi ama artık hiç nefes alınmıyor. Doğu Akdeniz krizi derken işte Kıbrıs'la Yunanistan'la gerilimler, NATO'nun devreye girmesi, oradan Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya falan derken S-400'ler Amerika, bu sefer karşımıza bir İslam cephesi çıktı Avrupa ile Fransa ile. Zaten Doğu Akdeniz meselesinden epey problemliydi Türkiye'nin ilişkileri Libya'da. Farklı taraflara destek vardı ama bu sefer Fransa'nın kendi içinde bir öğretmenin kafasının kesilmesi, hangi gerekçeyle olursa olsun, İbrahim Kalın'ın dediği gibi şiddete başvurulmaması gereği Müslümanlar tarafından gayet iyi bilinirken bir anda böyle bir resim çıktı karşımıza. Cumhurbaşkanı çok sert açıklamalar yaptı. Ankara neden böyle bir tavır alıyor? Bu şekilde boykot çağrılarıyla devletten bizatihi, yani sivil toplum boykot daha önce de uygulamıştı Fransa'ya, İtalya'ya vesaire, ama bu sefer sanki bir farklılık var. Dolayısıyla kamuoyunda Türkiye'de çok tartışılıyor. Ne dersin sen? Orada özellikle diplomatik çevrelerde de Fransa elçisini çekti bu zihinsel yetkinliği sorgulanınca Emmanuel Macron'u. Çok da sevilmeyen bir isim Türkiye'de ama bu kadar sert sözler duymamıştık. Nasıl algılanıyor? Oradaki yankılar gerçekten nedir? Senin görüşlerin nedir?
Açıkçası iki tarafın da bu tartışmadan iç politikada kazançlı çıktığını söylemek mümkün. Zaten
evet,
diplomatik çevrelerde de bu konuşuluyor.
Evet.
Şimdi Emmanuel Macron son dönemde yaptığı kabine değişiklikleriyle olsun, söylemlerinde yaptığı değişikliklerle olsun, biraz ülkesindeki aşırı sağcıların oylarına talip olduğunu göstermeye başladı. Başlangıçta Emmanuel Macron'un seçilmesi ekonomik reformlar sözleriyle olmuştu. Fakat bu ekonomik reformlar ortaya bir türlü çıkmadı. Nitekim Fransa'da işte o sarı yelekliler, şunlar bunlar, o gösteriler Fransız halkının Macron'dan umduğunu bulamadığını gösterdi.
Evet.
Ekonomi olmayınca tabii öbür tarafa kayma ihtiyacı duydu. Çünkü malum işte yarısını geçti Macron'da görev süresinin. Bir kez daha seçilme şansını zorlayacak. Bunun için de işte bir söylemini biraz değiştirdi. Ve söylem olarak da daha çok işte aşırı sağcıların, faşist diyebileceğim kesimlerin hoşuna gidebilecek ifadelere başvurma yolunu seçti. Böylece.
Evet, ama Zeynep bir şey sorabilir miyim arada? Şimdi Fransa'da tabii Avrupa'da ayrıksı bir ülke. Fransız devriminden bu yana aydınlanma değerleri, cumhuriyet değerleri çok önemli Fransızlar için. Yani oradaki laiklik algısı bizim bildiğimizden biraz farklı. O yüzden aşırı sağıyla çok böyle üst üste koymak doğru mudur? Çünkü Fransız solu da aynı değerlere sahip çıkıyor. Biraz daha herhalde karışık bir tablo olsa
gerek. İfade özgürlüğü farklı bir şey. Evet, ifade özgürlüğü. Zaten o Fransız öğretmenin sınıfında yaptığı şey de bütün Fransa'da ifade özgürlüğü olarak görüldü. Ve cinayete gitmesi asla kabul edilebilir bir şey olmadığı da bütün Fransız kamuoyunda sağcısıyla solcusuyla kabul edilmiş bir gerçek. Ama bu sadece orada değil, bizde de öyle. Yani her kim ne yaparsa yapsın kafası kesilerek öldürülmeyi asla hak etmiyor yani. Ne olursa olsun bu bir gerçek. Tabii bu ama şu da bir gerçek ki biliyorsun bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerde Le Pen hakikaten beklenmedik bir başarı sağlamıştı. İşte biraz Macron solda Macron'un yaptığı ekonomik politikalarla, çünkü Macron Fransa'da her zaman zenginden yana tavır almakla, vergi sisteminde şunda bunda suçlanan bir politikacı. Yani sol kesimden, ki sol güçlüdür Fransa'da, sol kesimden herhangi bir oy alması mümkün değil. Biraz o anlamda cepheleşme var Fransa'da. Macron'un dolayısıyla sağa kaymaktan, daha sağa kaymaktan, aşırı sağa kaymaktan başka bir çaresi de yok. Oradan biraz oy almaya çalışıyor. Bir de bir başka unsurlar daha var. Şimdi Türkiye son dönemde özellikle AKP hükümetinin yönettiği Türkiye son dönemde bütün dünyada ciddi şekilde yalnızlaştı. Bu sadece Fransa'da değil, herhangi bir ülkede Türkiye aleyhine herhangi bir söz söylemek, Türkiye'deki yöneticiler aleyhine herhangi bir söz söylemek geçer akçe durumuna gelmiş durumda. Bu da bunu da kullanıyor biraz Macron. Mesela şu Doğu Akdeniz'de sıkıntısında Yunanistan'la olan işte o Navtex krizlerinde, tatbikat krizlerinde hiç ilgisi olmamasına rağmen uçak gemisi şunu bunu gönderdi Fransa ve bunun aslında karşılığında aldı. Ne aldı? Yunanistan'a Rafael uçaklarını sattı. Evet. Yani bu işin bir de ekonomi politiği de var.
Evet, doğru.
Ona da bir bakmak gerekiyor. Bir yandan işte aynı şey Libya'da. Libya'da Fransa Türkiye'ye karşı tarafta durdu ama Türkiye'nin aksine öbür tarafta da bir şekilde ilişki kurmaya çalıştı. Ve şimdi Total oradaki işlerine devam edecek bu ateşkesten sonra. İşin bir de ekonomi politiği var. Türkiye'ye baktığımız zaman ise Türkiye tamam hani Hamaset'te son derece güçlü sesler çıkıyor Türkiye liderliğinden. Kimseyi hakikaten yanına yaklaştıramayacak kadar sert ve yüksek tondan sesler çıkıyor. Fakat ne yazık ki bu bizim ekonomimize hiçbir şekilde yansımıyor. Ya da daha fenası kötü anlamda yansıyor. Evet.
Zeynep, yani bu boykot işi Ankara'da nasıl konuşuluyor diye tekrar sana da sormak istiyorum. Çünkü şunun için, şimdi daha önce 2011'deki bu Ermeni soykırımını inkar tasarısı vardı, hatırlayacaksın. Yine Fransa ile o zaman da gerilmişti ilişkiler ama o zaman sivil toplumdan boykot çağrıları vardı. Bu sefer bizzat Cumhurbaşkanı bunu yapıyor. İşte ama bugün grup toplantısında stratejik üründe de Airbus. Halbuki Airbus tamam Avrupa Birliği'nin ama Fransa'nın çok önemli bir rolü var tabii. Gerçekten samimi mi Ankara Fransa'ya boykot uygulamakta? Türkiye'de bu kadar yatırım varken mümkün mü? Gerçekliği var mı? Oturan bir yeri var mı bunun?
Yani şu anda hakikaten çok önemli Fransız yatırımları var. Otomotiv sektöründen başla enerji sektörüne ya da diğer kilit sektörlere bakarsak yani gıda sektöründe Fransa'nın çok çok önemli perakende sektöründe yatırımları var Türkiye'de. Şimdi boykot dediğiniz andan itibaren tamam belki Fransa'ya biz bir miktar sıkıntı verebilirsiniz. Fakat bu boykotu Avrupa'daki ülkelerde, Batılı ülkelerde hatta Araplar bile yani demek ki Türkiye kızınca böyle bir şey yapacak, o zaman yatırım yapmayalım. Biz oraya yatırım yapacağız. Bir tane liderimize kızacak. Ondan sonra bizim mallarımızı satamayacağız deyip dış yatırımı engelleyen bir tona bürünmek üzere. Yani diplomatik kulislerde konuşulan tam olarak da bu aslında.
Yani bilemeyiz yani Türkiye liderliği ne yapar bilemediğimiz için biz Türkiye'ye yatırım yapmıyoruz.
Ya bir de mesela şimdi diplomatlar nedir? Hani görev yaptıkları ülkeyle kendi ülkeleri arasındaki ilişkileri, özellikle de ekonomik ilişkileri geliştirmekle görevlidirler. Ben burada yabancı diplomatlarla konuştuğum zaman, özellikle Batılılarla konuştuğum zaman şimdi diyorlar ki bize geliyor bir takım şirketler. Türkiye büyük ve geniş bir pazar. İyi ve büyüyen bir pazar. Ne dersiniz yatırım yapalım mı dedikleri zaman yatırım yapın diyemiyoruz diyorlar. Yani onların da böyle bir sıkıntısı var yatırım konusunda şunda bunda. Açıkçası bunlar konuşuluyor. Bu boykot çağrısı terse de düşebilir ve dediğin de önemli bir unsur var. Yani bir sivil toplumun yaptığı bir boykotla hükümetin hükümetten resmi kişiliklerden üstelik Türkiye gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olduğu gibi en güçlü insandan gelen bir boykot çağrısının etkileri sıkıntılı olur. Nitekim daha şimdiden Avrupa Birliği'nde bu boykot çağrısına karşı, hükümetin yaptığı bu boykot çağrısına karşı nasıl önlemler alabiliriz noktasında tartışmalar başladı. Tabii Avrupa'da bilinen hani olağan şüpheliler diyebileceğim Yunanlılar ve Kıbrıslı Rumlar hemen Gümrük Birliği'ni askıya alalım, ortadan kaldıralım. Öbür daha aklı selime sahip Avrupa Birliği ülkeleri daha farklı unsurlar üzerinde düşünüyorlar.
Tabii. Bir yani, de Türkiye'de onların da çıkarları var tabii. Yani şimdi onu da hesap etmek lazım. Yani belki Cumhurbaşkanı bu kadar üst perdeden konuşmasının sebebi şu olabilir. Nasılsa bir şey yapamazlar diye. Ama ya yaparlarsa diye de artık Türkiye ekonomisi biraz fazla alarm verdiği için öyle de bir yani, herhalde şey düşmek lazım
çok,
herhalde.
Çok güzel bir laf vardır. Camdan evi olanlar komşusuna taş atmasın. Bizim ekonomimiz tam bir camdan ev. Hatta küçük küçük böyle kenarından köşesinden çatlamaya başlamış bir camdan ev. Şimdi oraya buraya taş attığımız zaman gelecek taşları karşılayıp karşılamayacağımızı hakikaten bilemiyorum ben. Çok da iyimser bakamıyorum bu konuya. Yani söylemesi kolay, yapması zor. Yani bir de tabii bu işin kısmı da var. Sadece Türkiye Dünya Ticaret Örgütü üyesi aynı zamanda. Hükümetin bir ülkeye böyle hukuk imza yapması.
O nasıl olacak hakikaten? Dünya Ticaret Örgütü'ne eğer bu iş ilerlerse başvurabilir mi Fransa? Yani Türkiye bize tabii yasa dışı.
Dedim ya yani mesela şimdi Yunanistan da biz Türk mallarına boykot uyguluyor ama hiçbir zaman bir tane Yunanistan diyorum, özür diliyorum, Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykot uyguluyor ama hiçbir zaman bir Suudi yetkili çıkıp da ne kralı ne işte veliaht prens ya da herhangi bir bakanı çıkıp da biz boykot uyguluyoruz demiyor. Kim diyor? Ticaret odası diyor. Kim diyor? İşte iş adamları diyor.
Zekice yapıyorlar diyorsun yani tabii, bu işi.
Yani bu iş böyle yapılmaz. O dolayısıyla Türkiye'nin onları oraya buraya şikayet etme şansı da pek kalmıyor. Ama kalkıp da Cumhurbaşkanı böyle çok üst perdeden tek yetkili olan Türkiye'de hükümetin tek yetkilisi olan bir Cumhurbaşkanı çıkıp da böyle bir şey dediği andan itibaren ciddi sıkıntı doğabilir.
Anladım. Peki söylem bağlamında tartışılan bir şey var mı? Şimdi dün tabii Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısının bir takım ifadeleri vardı. O henüz Fransa'dan ne denecek bilmiyorum ama gerçekten diplomaside bizim takip ettiğimiz ölçüde en azından devlet yöneticilerinin bir duruşları, makamlarının herhalde gerektirdiği demek lazım. Duruşları olması lazım. Bu bağlamda nasıl yankıları vardır? Bir onu soracağım. Bir de Angela Merkel çok sessiz. Hiç yanıt vermiyor. Nasıl yorumlamak lazım?
Ama son noktada şunu biliyoruz. Önce Angela Merkel'den gireyim. Şunu biliyoruz ki bir AB dayanışması her son noktada hep galebe çalıyor. Ve Fransa ile Almanya, özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasından sonra aralarındaki koordinasyonu bozmamak için çok özel bir çaba sarf ediyorlar. İstemeden de olsa bazen birbirleri içinde dayanışma içinde olma zorunda hissediyorlar kendilerini. Şu anda sessiz Angela Merkel ama Macron'un ricası olması halinde, ısrarı olması halinde onun da bir şekilde Türkiye'ye karşı bir tavır içine, dayanışma için ortağıyla tavır içine girmesini bekliyorum açıkçası. Bu çok sert bir tavır olmaz ama söylem bazında olma ihtimali var. Bu birincisi. İkincisi söylem konusuna geldiğinde tabii yani bunu söyleyen kişinin bir de Kültür Bakan Yardımcısı olması ayrıca sıkıntı verici bir durum. Kültür diyoruz çünkü. Yani hakaret eden bir ona buna kime olursa olsun tepkinizi tabii ki göstereceksiniz. Gösterebilirsiniz
tabii,
de.
Tabii ki.
Ama hakaret içeren, küfür içeren her dilde küfür olabilecek ifadelerle böyle bir tepkinin Kültür Bakan Yardımcısı tarafından gösterilmesi aslında Türkiye'nin imajı açısından da ciddi sıkıntı. Bir başka söylem sıkıntısı da aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinde girdi. Şöyle, Recep Tayyip Erdoğan bir önceki konuşmasında bu Fransa'da yapılan Müslümanlara karşı tavrı Türklerle bütünleştirdi. Dedi ki Müslüman Türktür onların gözünde. Türk de Müslümandır. Yani bunu ayırmak mümkün değildir dedi. Şimdi şöyle bir şey var. Tüm dünyada işte Türkiye'nin nüfusu kaç? 83 milyon. İşte Avrupa'daki Türkleri falan da sayarsak, Türk soyluları falan da sayarsak 90-100 milyon neyse. Oysa milyarlarca Müslüman var. Siz Türk unsurunu, Türkler Müslümandır deyip hani kendinizi lider ya da ön cephe olarak gösterdiğiniz anda diğer Müslümanları da kaybetmeniz söz konusu olabilir. Yani bu eğer sizin inanç dünyanız rencide olduysa ki olabilir. Karşı tarafta da öyle bir atak var. Macron'un işte peygambere ilişkin fotoğrafları devlet binalarına yansıtma kararı ve bunu desteklemesi açıkçası kabul edilebilir bir şey değil de çok rencide ediciydi. Dünyadaki çok önemli bir inanç grubu için. Şimdi buna tek başınıza liderlik görevi üstlenerek bir tepki göstermeniz aslında kolektif tepkinin önünü kesen bir tavır. Ben bunun özellikle çok sorunlu olduğunu düşünüyorum Ceyda. Yani Arapları da dışlıyorsunuz. Büyük abi benim, lider benim. Ben tepkiyi gösteririm, siz de etrafımı kuralanın gibi bir sonuç çıkıyor. Bu da Türkiye'nin zaten yalnız Türkiye'nin daha da yalnızlaşmasını getirecek bir unsur. Hatta bir nevi öbürlerinin tepki göstermesinin önüne geçmiş oluyorsunuz.
Evet. Peki Zeynep, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmen için. Daha herhalde bu pilav çok su kaldıracak diyelim. Çok teşekkürler.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ ol. Evet, Zeynep Gürcanlı ile konuştuk Avrupa'yla. Krizimiz efendim. Bugün de Sting'den The Book of My Life'la veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.